Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikte olmanın büyük memnuniyeti içerisindeyiz. Efendim, kitaplardan ve dergilerden bahsettiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de sizler için dergilerin yeni sayılarını ve yeni çıkan kitapları hazırladık. Onlardan bahsetmeye niyetliyiz. Şöyle başlayalım dilersen Furkan. Senin geçtiğimiz günlerde bir Konya seyahatin olmuştu ve bununla bağlantılı olarak da zannedersen biraz Mevlana kitapları üzerine bir ufak bir çalıştın. Şimdi Hazreti Mevlana Türkiye'de belki çokça okunan, çokça bilindiği zannedilen ama diğer taraftan da çok fazla üzerinden zararlı bir dezenformasyonun yürüdüğü, yanlış bilgilendirmelerin ilerlediği bir alan, yani Mevlana'nın bulunduğu alan. Çünkü sosyal medyada kendisine ait olmayan sözler çok fazla dolaşır. İşte hakkında bazı kitaplar yazılır ama güvenilirliği hep tartışmalıdır. Bu hususlarda neler söylersin?
Evet Yusuf, öncelikle iki hususa ben değinmek istiyorum. Birincisi, şehirlerin ruhu vardır, belli bir atmosferi vardır. Örneğin şu an Üsküdar'dayız ve Üsküdar'ın bir atmosferi var. İnsan içine girdiği zaman Üsküdar'ın iklimi insana bir biçim veriyor, solumuş olduğu hava. Buna sen de katılıyorsundur umarım. Ben geçen günlerde Konya'ya gittiğimde Konya'nın da kendine has bir havası var. Çünkü sen de Konyalısın, bunu çok daha iyi teneffüs eden kimselerden birisin. Orada manevi iklimin etkilerini insan hissediyor. Bunun da başında Hazreti Mevlana'nın gelmesi, Şems-i Tebrizi'nin gelmesi, yine Konya'nın büyüklerinden bir takım zatların gelmesi oranın manevi iklimine, havasına, suyuna bir takım katkılarda bulunuyor diye düşünüyorum. Ben de bu vesileyle hem Hazreti Mevlana'yı anmak, hem de onun dostlarını anmak, hem de Konya'yı bu programda anmak istedim. Dolayısıyla iki tane kitap tanıtmak istiyorum Yusuf. Bunlardan bir tanesi Osman Nur Topbaş hocamızın Hazreti Mevlana isimli Hak Dostlarından Hikmetler, Hazreti Mevlana isimli eseri.
Bu Hazreti Mevlana isimli eser Osman Nur Topbaş Efendi'nin zannedersem çok olmadı yayınlandı. Erkam yayınlarından çıktı. Tarihine hemen bir bakalım. 2017 olarak geçiyor. Yakın yani bir tarih. Genel olarak neden bahsediyor kitap?
Şimdi Yusuf, az önce senin de girişte bahsetmiş olduğun bir husus vardı. Aslında burayı biraz açmak gerekiyor. Hazreti Mevlana şu an hem ülkemizde hem de dünyada bir takım akımlar tarafından kontrol altına alınmak istenen birisi. Özellikle hümanist bir takım etkilerle, işte İslam'ın hümanist yönü, işte Yunus Emre'ye de yapmaya çalıştıkları bir şey var ya, yani şeriattan uzaklaştırmakla birlikte sanki tamamıyla insani bir sevgi, tamamıyla işte dini olmanın ötesinde felsefi içeriğe sahipmiş gibi sunulmaya çalışılıyor Hazreti Mevlana. Biz Osman Nur Topbaş Efendi'nin kitabında, hocamızın kitabında aslında o şeriat boyutunu görüyoruz. Yani Hazreti Mevlana'yı değerlendirirken şeriatsız bir Mevlana'nın değerlendirilemeyeceğini görüyoruz. Bununla ilgili yazıların da olduğunu görüyoruz. Tabii burada Yusuf şu var. Hazreti Mevlana bir takım sözleriyle çarpıtılmaya çalışılan da birisi. Çünkü özellikle Anadolu medeniyetinin kurucu unsurları kimlerdir diye sorulduğunda bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz Mevlana'dır. Yani direklerden bir tanesidir. Dolayısıyla Hazreti Mevlana eğer Anadolu'nun elinden alınırsa bu manevi direklerden bir tanesi çökmüş olacak. Ve bunun güçlendirilmesi gerekiyor. Ben bu kitapta bunu gördüm. Yani Mevlana'nın sözlerinin Kur'an ve sünnet çerçevesinde nasıl değerlendirildiği, nasıl delillendirildiği Osman Efendi'nin kitabında yer almakta Yusuf.
Yani Mevlana ile ilgili böyle yazılanlara, yapılan sempozyumlara, çeşitli çalışmalara baktığımızda bu senin ifade ettiğin noktanın hep eksik kaldığını görüyoruz aslında. Yani Kur'an ve sünnet çizgisinde ona bir yaklaşmanın, işte Efendimizin hadisleri çerçevesinde yaklaşmanın hep eksik kalan bir yan olduğunu görüyoruz. Bu eser zannedersem bu eksikliği önemli bir ölçüde kapatacak.
Evet Yusuf, Hazreti Mevlana'nın bu eserde sözleri var. 13 tane başlık açıldığını görüyoruz. Bu 13 başlıkta Hazreti Mevlana'nın dilinden, sadrından dökülen hikmetleri görüyoruz. Ve bu hikmetlerin Kur'an-Sünnet çizgisinde delillendirilmiş şeklini de görüyoruz. Çünkü bu önemli. Yani Hazreti Mevlana bir filozof değildi. Elbette bir dünyaya bakış açısı vardı. Tasavvufi bir durumu söz konusuydu ama o bir filozof değildi. Ve Kur'an-Sünnet çerçevesinde düşüncelerini dile getirmekteydi.
Bugün özellikle ama Batı dünyasında, yani kendisi böyle bir Konfüçyüs gibi, bir Buda gibi, bir böyle üst insan, hümanist bir kişilik, sürekli hani yani sevgiden, saygıdan, aşktan bahseden, bunu da sadece insani yönleriyle anlatan bir şahıs olarak aktarılıyor bize. O zaman bunun yanlış olduğu sonucuna varıyoruz veya eksik olduğu sonucuna varıyoruz.
Yani Yusuf, şöyle bir olay var. Dünyada New Age akımları var, yeni çağ dini akımları. Bu yeni çağ dini akımlarının, daha önceki programlarımızda da değinmiştik, amacı dünya üzerindeki tüm dinlerin peygamberlerini aradan çekmek suretiyle temel ilkeler üzerinde ittifak edilmiş bir dünya dini oluşturma gayretlerinin olduğunu görüyoruz. Bugün Amerika'da, Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde bu tip akımlar yaygınlaşıyorlar. Özellikle deizm tartışmaları, işte peygamberlerin, tırnak içerisinde söylüyorum, vaktinin ve modasının geçtiği, kutsal kitapların artık insanların ihtiyaç duymadığı şeklinde görüşler artıyor. Yani bunu savunan insanlar beslendikleri kaynağında New Age olduğunu görüyoruz. Yeni çağ dini akımlar. Ülkemizde de en çok mesela Mevlana kanalıyla bağlantı kurmaya çalışıyorlar New Age akımları. Dolayısıyla biz Mevlana ismini, Mevlana içeriğini Kur'an ve sünnet çerçevesinde değerlendirmezsek aslında önümüzdeki dönemde ciddi problemlerin bizi beklediğini söylemek mümkün. Gençlerimiz manevi arayış içerisinde, sadece gençlerimiz değil, orta yaşlılarımız ve ihtiyarlarımız da arayış içerisinde olabilir. Bu tip insanlar bir takım istismar mekanizmalarını kurmak suretiyle onları yoldan çıkarma gayretinde olabilir. Bu noktada ya bir de şu var, bu kaygıların ötesinde doğru bir Mevlana tanımak herkesin hakkı. Tüm dünyanın hakkı. Ve ben bu kitapta şunu görüyorum. Zaten kitabı direkt açtığınızda hemen bir Mevlana'nın beytiyle karşılaşıyorsunuz Yusuf. Orada da şu şekilde yazıyor. Bu can bu tende oldukça Hazreti Kur'an'a kulum köleyim. Hazreti Muhammed Muhtar'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yolunun toprağıyım diyor. Yani o noktada Kur'an ve sünnet üzere olduğunu bu kitabın ilk girişinde insan hissediyor ve daha sonra o hikmetleri bu çerçevede özümsemiş oluyor diyorum.
Kesinlikle öyle. Yani çok doğru ifadelerde bulundun. Özellikle bugünün insanların bu anlam arayışı, anlamsız bir dünyayı kendilerine bir tasavvur olarak kabul etmeleri, bugünün hakikaten belki en önemli sorunu. O yüzden işte deizm artıyor mu, ateizm artıyor mu tartışmalarını yapıyoruz. İnşallah bu tip kitaplar arttıkça bu anlam arayışı da kendine doğru bir yol bulacaktır. Zannediyorum bir kitap daha var bahsetmek istediğin.
Evet Yusuf, Ömer Tuğrul İnançer hocamızın bir kitabını tanıtacağım şimdi de. Bir Muhammedi Aşık Hazreti Mevlana. Burada da Hazreti Mevlana'nın aslında o aşk boyutunu görmüş oluyoruz.
Ama yine sünnetle paralel, Hazreti Peygamber'e giden bir aşk değil mi bu?
Kesinlikle. Yani burada şeriattan yine sapma durumu söz konusu değil. Yani Kur'an ve sünnet çizgisinden sapma durumu söz konusu değil. Ancak tasavvufi neşe gereği bir aşk boyutunun baskınlığını görmek mümkün. Ancak şunu da görüyoruz. Ömer Tuğrul Hoca da Hazreti Mevlana'ya yani değer veren insanlardan biri olmakla birlikte aynı zamanda tasavvufi kökenleri itibariyle de Halveti Mevlevi bir gelenekten geliyorlar. Yani onlar aynı zamanda bir Mevlevi şeyhi de olma özelliğine sahipler. Dolayısıyla Mevlana'yla, Mesnevi'yle, onun farklı eserleriyle hemhal olan insanlardan bir tanesi ve onları hisseden kimselerden bir tanesi. Zaten kitabın içerisindeki bir başlık dikkat çekici. Az önce işte Hazreti Mevlana'nın bir filozof olmadığından bahsettik. Bir veli olduğundan bahsetmiştik. Burada şöyle bir başlık var. Şair değil, veli diyor. Yani Mevlana'ya bakış açısında doğru yol üzerinde olduğunu nasıl görebiliriz diye düşündüğümüzde Yusuf, onun en belirgin özelliğini ortaya koymak suretiyle belki bu mümkün olabilir. Peki bu nedir? Tüm dünya üzerinde şairliğiyle, filozofluğuyla bilinen Mevlana aslında bu toprakların yetiştirdiği bir velidir. Bu veliyi anlayabilmenin yollarını aramak gerekir. Ve Ömer Tuğrul Hoca'nın kitabında da hem onun hayat hikayesini, hem dünyaya bakışını, hem de Müslüman Anadolu'ya yapmış olduğu katkıları ve tasavvufun yaşanan boyutunu, yani seyr-i süluku Mevlana'nın hayatı üzerinden görebiliyoruz. Ve aynı zamanda bu kitapta bir başlık daha var. Hazreti Mevlana ve muhabbet. Hani hep şöyle bir şey vardır. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet denir ya. Mesela genelde tarikat unsurları ön plana çıkarıldığında şeriat sanki geride kalıyormuş gibi olur. Ya da şeriat unsurları öne çıkar. Aslında bunların tamamı bir bütün. Ve bir muhabbet, bir aşk, bir sevgiden bahsedildiğinde aslında şeriattan da bahsedilmiş olunur. Kur'an sünnetin hukuki temellerinden, ilkelerinden bahsedildiğinde bir tasavvufi anlayışta aynı zamanda muhabbetten ve aşktan da bahsedilmiş olur diye düşünüyorum ben. Bu vesileyle Hazreti Mevlana kitabını, Ömer Turul İnançer Hoca'nın Hazreti Mevlana kitabını dinleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Bendeki ikinci baskısı, Sufi kitaptan çıkan ikinci baskısı Yusuf. Ancak daha sonra da bu kitap baskı yaptı. Şu an kitapçılarda bulmanız mümkün diyorum.
Peki Furkan, Mevlana bahsini bu şekilde sonlandırmış olalım. Çok güzeldi. Şimdi Hece dergisi biliyorsun ülkemizin hakikaten önde gelen edebiyat dergilerinden biri, aylık olarak çıkıyor ve şu an başında usta öykücümüz Rasim Özdenören var. Genel yayın yönetmenliğini o yapıyor. Hece dergisi ara sıra böyle özel sayılar çıkartır Furkan. Hacimli sayılardır bunlar. Bir meseleyi ele alır başlı başına ve hakikaten çok doyurucu bir sayı olur o. Mesela daha evvel Türk öykücülüğü, Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk romanı, İslam medeniyeti, Kemal Tahir, Sabahattin Ali, Ahmet Haşim, dijital sayısal kültür, Peyami Safa, günlük gibi 30'un üzerinde farklı özel sayı hazırlamıştı. Hece dergisi gibi böyle köklü dergilerin, ki kendisi 22 yıldır çıkıyor, 258. sayısı olmuş bu. Köklü dergilerin özel sayı çıkartma geleneğini ben çok güzel buluyorum, çok hoş buluyorum ve çok istifadeli buluyorum. Çünkü Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili siz böyle kapsamlı bir sayı yaptığınızda onun şimdi kişiliğinden tutun eserlerine, üzerine yapılan tartışmalara, tezlere dair çok geniş bir alanda bilgi sahibi oluyorsunuz. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine siz bir doktora tezi de hazırlayabilirsiniz Furkan, ama bir derginin, Hece gibi bir derginin, yani şey endişesi de olmayan, hani ideolojik kalıpları da çok fazla olmayan, rahatlıkla herkesin yazabileceği, tartışabileceği, her konunun ele alınabileceği bir dergiden çok daha verimli bir şey çıkacağını düşünüyorum. Bir doktora tezinden, bir akademik çalışmadan ya da başka türlü bir şeyden. Çünkü burada yani onlarca kişinin farklı alanlarda katkılar olabiliyor, söyleşiler olabiliyor, geniş dosyalar olabiliyor. Geçen Haziran, Temmuz ve Ağustos ayını kapsayan dönemde yeni bir özel sayı daha çıkarttı Hece dergisi. Türk Edebiyatı'nda Polemikler. Bu dergi bize de ulaştı, sağ olsunlar gönderdiler. Burada neler var biraz bahsedeyim. Başta şunu söylemek isterim. Neredeyse 1000'e yakın bir şeyi var, sayfa hacmi var. Oldukça hacimli ve doyurucu bir çalışma. Alanında neredeyse ilgili herkes yazmış, herkesten görüşler alınmış, geniş bir söyleşi yapılmış, dosyalar yapılmış. Bu tip çalışmaların ben en az 6-7 aylık bir emeğin sonucu olduğunu biliyorum. Belki daha fazla. En az diyorum yani. En az 6 aylık bir emek. Çünkü hani bu önümüzdeki ay bir özel sayı çıkartalım, kimler var hemen yazılar toplayalım diye olabilecek bir iş değil bu. Bu anlamda her türlü takdirin üzerindedir bu tip çalışmalar. Çok teşekkür ediyorum Hece'nin ekibine. Başta Rasim Özdenören üstadımız olmak üzere İbrahim Demirci'ye, Atıf Bedir'e, Ömer Faruk Ergezen'e, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Neler var bu sayıda? Biraz bundan bahsedeyim müsaadenle Furkan. Rasim Özdenören'in giriş yazısı var, Polemik Üzerine diye. Daha sonra Turan Karataş'ın Fikirlerin Çarpışması yahut Kalem Kavgası isimli yazısı devam ediyor. Ardından Şaban Sağlık'ın, Umay Türkeş Günay'ın ve Burak Çavuş'un yazılarını görüyoruz. Mesela Umay Türkeş Günay'ın Polemiklere Eleştirel Bir Bakış yazısı özellikle giriş bölümünde dikkat çeken yazılardan biri. Bu yaklaşık kitabımızın, yani dergi demeyeceğim artık, 1000 sayfalık bir hacimli bir çalışma olduğu için ilk 40 sayfasını alıyor. İkinci bölümde şöyle bir başlık var. Edebiyat, siyaset, ara kesitinde dil ve kültürel dönüşüm, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kalem kavgaları. Burada da Mehmet Doruk Kandemir'in bir yazısını görüyoruz. Edebiyatımızda ilk kalem münakaşası, meseleyi mebhusetun anha. Yaşar Can'ın yazısı, Mustafa Uçurum görüyorum, Semih Diri'yi görüyorum, Serhat Demirel'i görüyorum. Mesela Ömer Seyfettin'in polemikleri, bir yine yazı başlığı. Rıza Tevfik ve Babanzade Ahmet Naim'in arasında geçen polemik. Mektuplar arasında Muallim Naci ve Beşir Fuat. Devam eden bölümlerde edebiyat siyaset gerilimleri, mesela Peyami Safa Aziz Nesin kavgası diye bir başlık var. Nuri Pakdil, ne polemik ne tartışma ne konuşma, İbrahim Demirci'nin yazısı. Mehmet Kahraman'ın hiç bitmeyen tartışma edebiyat ödülleri. Mesela böyle ilginç, hani yan alanlara da sıçrayabilecek edebiyat ödülleri mesela hakikaten önemli bir mesele. Çünkü her kurum bizim Türkiye'de kendi tarzına, bakış açısına göre ödüllerini verirler. Bu da bir yeni bir tartışmayı başlatabilir. Bu anlamda zenginleştirici bir yazı olmuş.
Yusuf Turan Günaydın'ın da bir yazısı var zannediyorum Yusuf, değil mi?
Evet. Yusuf Turan Günaydın'ı tabii Okur Dergisi'nin takipçileri de tanırlar. Güzel çeviriler yapar, çeviriler üzerine yazılar yazar. Buradaki katkısı ölümünden birkaç ay sonra Akif Tartışılıyor başlığını taşıyor. Devam ediyoruz. Şiir ekseninde kalem kavgaları. Yine Okur Dergisi'nden tanıdığımız Dursun Ali Tökel, Divan Edebiyatı'nda Polemik başlıklı bir yazısı. Yalçın Armağan'ın başlamadan biten imge kavgası. Seda Öztürk, Muzaffer Erdost ve Fikri Şahoğlu çatışması başlığını taşıyan bir yazı. Hasan Bostaş'ın 80 şiirinde tasfiye polemiği şeklinde devam ediyor. Bütün başlıkları ayrı ayrı söyleyerek sizleri çok sıkmak istemem. Roman üzerine de devam eden yazılar var. Son bölümde bunu oluşturuyor. Toplamda 900 küsur sayfa, 1000 sayfaya yakın bir çalışma olmuş Türk Edebiyatı'nda polemikler. Özellikle bu alana ilgi duyan veya bu bizim bu konuşmamız hasebiyle merak eden dinleyicilerimiz dergiye ulaşmaları açısından kitapçılardan ulaşabilirler. kitapyurdu.com'dan ve diğer sanal kitap satış sitelerine ulaşabilirler. Hecenin merkezi Ankara'dadır. Arzu edenler oraya uğrayarak da dergiye ulaşabilirler diyelim. Benim bu programda bahsetmek istediğim bir kitap daha var Furkan. Tahlil Yayınları'ndan Mehmet Yaşar Kandemir Hoca'nın yeni çıkan bir kitabı, Mayıs 2018, çok taze. Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor başlığını taşıyor. Biliyorsunuz son zamanlarda hadisler üzerine yürüyen bir tartışma var. Bazı hadis karşıtları var hakikaten, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde. Yani özetle şunu söylüyorlar, hani Kur'an bize yeter, Kur'an bizim hayatımız için bir zaten rehberdir. Hadislerin sağlıklı olup olmadığı, bize sağlıklı bir şekilde ulaşıp ulaşmadığı tartışmalı bir meseledir. Bu yüzden biz Kur'an'la yetineceğiz. Hani hadisler biraz kenarda dursun mantığıyla yaklaşan hadis inkarcıları var. Bu kitap Tahlil Yayınları'ndan Yaşar Kandemir Hoca'nın hazırladığı bu kitap çok güzel bir cevap içeriyor diyeceğim ama aslında tam cevap da değil. Çünkü kitabın girişinde de şöyle bir ifade var. Diyor ki Yaşar Hoca, bu kitap hadis karşıtlarını ikna etmek için değil, din kardeşlerimi onların tuzağına düşmekten korumak için yazıldı. Burada şimdi bu hadis karşıtlarının dillerine doladıkları çeşitli meseleler çok teferruatlı, detaylı olarak ele alınıyor. Çok nezih, böyle pamuk gibi bir üslubu vardır Yaşar Hoca'nın, tanıyanlar bilirler. Meseleyi çok güzel, etrafını cami, ayarını mani bir şekilde ele almış. Girişte şöyle bir ifadesi var. Eskiden diyor Furkan, gerçek din alimleri vardı. Onlar bir meseleyi tartışırlardı, yani her türlü meseleyi kendi aralarında tartışırlardı. Ve kimsenin zihnini bulandırmazlardı. Bunu ulu orta yapmazlardı. Kamuoyuna ifade etmezlerdi. Belki buradaki temel sorun da o. Yani aslında 1400 yıllık İslam tarihi geleneği içerisinde aklı hayale gelmeyecek tartışmaların, yani bugün bunları duysak hakikaten, yani böyle o yapılmış tartışmaları, ya nasıl konuşmuş insanlar bunları deriz yani. Hani çok uç noktalara kadar her şeyi tartışmışlar, her şeyi konuşmuşlar. Fakat bunu böyle kamuoyuna izhar etmemişler. Kamuoyu çok fazla bunlardan haberdar olmamış. Gerçek din alimleri oldukları için yani meseleyi hani bir polemiğe dönüştürmemişler. Bir hani zihine takılan bir soru işareti ve onu, soru işaretini cevap aramak gibi bir şey olmuş bu. Fakat bugün televizyonlar, bu geniş kitle iletişim araçları vesilesiyle meseleye ilgisi olan olmayan herkes bu tartışmalardan haberdar oluyor. Ve sonuç itibariyle sadece zihinler bulanıyor. Hiçbir doğrudan bir faydaya işaret etmiyor, hayırlı da olmuyor. O anlamda bu kitabın çok güzel bir cevap olduğunu düşünüyorum ben. İlgisi olan herkese, bu meselelerde kafası bulanan, merak eden herkese de tavsiye ederiz efendim.
Evet, ben de bu hususla ilgili küçük bir şey söylemek istiyorum Yusuf. Türkiye'mizde bu tip mevzular konuşulurken aslında insanlar birbirlerinin ilmi düşüncelerini, ilmi bakış açılarını hedef almıyorlar. Bir müddet sonra şahsiyetlerini hedef almaya başlıyorlar ve her hocanın da...
Bu yüzden polemik dedim zaten, yani bir polemiğe dönüşüyor bu.
Evet, yani şahsiyetlerini hedef aldıktan sonra her hocanın da kendine ait bir tırnak içerisinde söylüyorum, fanları var, fan siteleri var, grupları var. Tabii o insanlar da fanatik duygularla birbirlerine saldırmaya başlıyorlar. Ben isim vermeden küçük bir şey söylemek istiyorum. Geçen sene ya da 2 sene önce bir münazara yapılmıştı iki hoca arasında. Yine kıymetli bir hoca da bu münazarayı yönetmişti. Yusuf, her iki hocanın da öğrencileri gelmişler. Bir hoca konuşma yaptıktan sonra diğerleri alkışlıyorlar böyle, yani hocalarını alkışlıyorlar ama böyle alkış kıyamet gibi, böyle maçtaymış gibiler falan. Orada şunu gördüm. Orada ilim tartışılıyor ama bir taraftan da o psikolojik boyutu, o işin işte atmosferini değiştirmeye çalışma, sosyolojisini etki etme, her şey var yani. Böyle bir topyekün bir saldırı gibi değerlendiriliyor. Halbuki karşınızdaki insan da Müslüman, din kardeşiniz, farklı görüşlere sahip, yanlış görüşlere de sahip olabilir. Ama ne olursa olsun Müslümanlar kendi aralarında merhametli olmak durumundadır. Kur'an ayetleri vardır. Hepimiz Kur'an'ı anlatmaya çalışıyoruz ama yaşama hususunda zannediyorum işte aliminden cahiline, üst seviyesine, alt seviyesine bazı problemlerimiz olabiliyor Yusuf. Ben ümit ediyorum ki tüm dünyada Müslümanlar, insanlar hakikaten kardeşlik bağlarıyla birbirlerine bağlansınlar ve elbette tartışmalar olacak, ilmi tartışmalar olacak, bir takım münazaralar söz konusu olacak ama bunlar milletin bölünmesine, ayrılmasına fırsat vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Zannediyorum bir dergimiz var, değil mi?
Evet, biraz dergiler bölümüne geçebiliriz programımızda. Nefer dergisinden bahsetmek isterim. Temmuz sayısıyla 5. sayısına ulaştı. Kutlu Sefer'de Bir Nefer İlim, Fikir ve Kültür dergisi olarak. Bu sayısında Furkan, Ölmenin Sanatı Şehadet başlığını taşıyor. Ve bu başlıkla da çok güzel uyumlu bir fotoğraf görüyoruz burada. Sen istersen lütfet.
Evet, Nefer dergisinin çok güzel bir kapağı var. Ölmenin Sanatı Şehadet. Böyle mavi bir kapının üzerinde bir tokmak görüyoruz. Ve şehadetin kapısını çalan, yani onu bizi ona götüren bir kapağın olduğunu görüyoruz. Nefer dergisinin ilk sayısını tanıtmak bana kalmıştı Yusuf. Bunun şerefini hala omuzlarımda taşıyorum. Ve bugün de bu kapaktan bahsetmekten de hakikaten çok mutlu oldum.
Yani çok güzel değil mi? Bir şehadetle bir kapı tokmağını birleştirebilen bir estetik anlayış.
Evet, yani şehadet zaten bir şeye şahitlik etmek, yani onu görmek, talep etmek manasında değerlendirilebilir. Ve bizler aslında bir ömür boyunca o şehadetin kapısını bekleyen, kapısında o tokmakla devamlı vuran kimseler miyiz bilmiyorum ama yani düşüncemiz, arzumuz, dünyamız bu doğrultuda. Nefer dergisi önemli hususlara değinen bir dergi, güzel konuları ele alan bir dergi. Aslında amatör bir ruhla çıkan da bir dergi ama içeriğinin kalitesine baktığımızda bir üniversite öğrencilerinin dergisinin çok daha ötesine geçmiş bir dergi. Bu sayıda da gayet güzel yazıların olduğunu görüyoruz.
Evet, aynen öyle. Tam öğrenci işi, amatör ruhla yapılan ama profesyonel bir dergi havasının da verilebildiği güzel bir dergi. Yakup Köse ile bir söyleşi var. Cumali Dalkılıç'ın Hayatımızı Sorgulatan Canlar, Şehitler, Melikşah Sezen'in Peygamberlere Günah Nispet Etmenin itikadi Tehlikeleri, Mehmet Kaya'nın Beklendiğin Yer Senindir Vatanındır başlıklı bir yazısı ve Koş Mescid-i Aksa'ya başlıklı ayrı bir yazı bizi bekliyor dergide diyelim. Tebrik edelim tekrar bu öğrenci arkadaşlarımızı. Ben bir de programımızda Yeni Şafak gazetesinin kitap ekinden söz etmek istiyorum Furkan. Her ayın 2. çarşamba günü gazeteyle birlikte hediye edilen kitap eki hakikaten Türkiye'de gazetelerin verdiği kitap ekleri arasında en fazla öne çıkan, niteliğiyle, kalitesiyle en fazla öne çıkan kitap eklerinden biri. Uzun bir süredir de bunu istikrarlı bir şekilde devam ettiriyorlar. 135. sayısına ulaşmış. Padişahlar Sarayda Ne Okurdu başlığını taşıyor. Temmuz ayında çıkan kitap eki. Fuat Sezgin'le ilgili bir yazı görüyorum. Ketebe Yayınları'ndan yeni çıkan Üsküp Dilencileri kitabı hakkında bir yazı. Yine Mehmet Akif'le Muhammed İkbal'in irtibatı üzerine de ayrı bir yazı görüyorum. Diyelim, bir dergiden daha söz ederek programımızı nihayete erdirebiliriz. Arka Kapak dergisi yine Kitap ve Kültür Dergisi olarak 34. sayısına ulaştı 3. yılında. Temmuz 2018 sayılı bu sayısında Don Kişot'u kapak dosyası olarak hazırlamış. Jale Parla ile bir söyleşi var. Feridun Andıç'ın, Mustafa Özel'in, Necip Tosun'un, Ali Ural'ın ve Enis Batur'un yazıları dergide yer alıyor. Kitaplardan bahsetme ve onu edebiyatla ilişki kurarak, irtibatlandırarak yapma hususunda çok başarılı bir dergicilik ortaya koyduğunu düşünüyorum ben. Arka kapağın. Ayrıca sinema üzerine yazılarıyla, çizgi roman bölümüyle, yayın evlerinin bir şekilde editörlerinin veya sahiplerinin görüşlerine yer vermeyle çok başarılı bir çizgi izlediği kanaatindeyim. Tebrik ediyoruz kendisini. Okudukça programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daha sonraki programlarımızda buluşmak üzere diyelim. Kitaplarla ve dergilerle kalmanız niyetiyle, arzusuyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Allah'a emanet olun.